Ayrım 42.
Dünyada yaklaşık 106 yıl önce temelleri atılan bu meslek grubunda ülkemizdeki ilk kadın 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulmasıyla atılmıştır. Günümüzde ülkemizdeki gelişime paralel olarak fizyoterapist yetiştiren okul sayısında artış olmuş, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulları açılmıştır. 3. Mevcut durum. Ülkemizde şu an yaklaşık 2000 fizyoterapist görev yapmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu Sağlık Bakanlığı, SSK ve üniversitelere bağlı hastanelerin ortopedi, kardiyopulmoner, rehabilitasyon, nöroloji, nöroşiroloji, plastik cerrahi, pediatrik nöroloji, protez ortez, pediatrik romatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, el cerrahisi gibi anabilim dallarında çalışmaktadırlar. Ancak büyük şehirler dışındaki hastanelerde kadro yetersizliği ya da bulunmaması nedeniyle fizyoterapi hizmetleri ülke çapında yetersiz kalmaktadır. Ayrıca fizyoterapistler ilgili meslek kanunundaki problemler sebebiyle özel çalışma imkanları sınırlıdır. Üzülülere yönelik gerçekleştirilecek çalışmaların sayı ve kalitesinde artış sağlayabilmek için bu meslek grubunun sorunlarının yasalarla düzenlenmiş olması gerekmektedir. 4. Fizyoterapi mesleğinin standartları. Fizyoterapi mesleği dünyada kuruluşundan bu yana yaklaşık 104 yıldır toplum sağlığıyla doğrudan ilişkili bir meslek olarak kabul edilmektedir. Eğitim, araştırma ve deneyimler konusundaki gelişmeler, fizyoterapistlik mesleğinin kısa sürede bağımsız bir meslek haline gelmesine yol açmıştır. Fizyoterapi, anatomi, fizyoloji, psikoloji, kinezyoloji, biyomekanik ve patoloji alanında yeterli bilgi birikimine dayalı değerlendirme yöntemlerinin kullanılarak, fiziksel yetersizliklerde tanıya ışık tutan bir bilim dalı durumuna ulaşmıştır. Fiziksel yetersizlik kapsamında nöromüsküler, muskomeskeletal, kardiyovasküler ve solunum sistemi yetersizlikleri yer almaktadır. Motor öğrenme, egzersiz fizyoloji, biyomekanik ve değişik fiziksel alanların terapötik etkilerinin fizyoterapistler tarafından teorik bilgiye ve deneyime dayalı olarak kullanımı, hastaya en uygun fizyoterapi programının belirlenmesi, uygulaması ve soruna yönelik çözümün bulunmasına yol açmıştır. Fizyoterapistler, tıbbın pek çok biriminde özverili çalışmalarıyla fizyoterapinin standardı yüksek ve kompleks yetenekler gerektiren bir meslek olduğunu, rehabilitasyon ekibinin diğer üyelerine kanıtlamış ve mesleklerini daha ileriye götürebilmek için yeni uygulama ve alanlara yönelmişlerdir. Bu yazımızın amacı, bütün dünyada kabul edilen fizyoterapide mesleki standartları gözden geçirmektir. A. Fizyoterapistin tanımı. Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu, Avrupa Fizyoterapistler Birliği ve Amerikan Fizyoterapi Derneklerinin fizyoterapi mesleğinin ne olduğunu bildiren tanımları birbirlerine paraleldir. Bu tanımlara göre hareket yetersizliği, fonksiyon bozukluğu, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde fizyoterapist, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapi, rehabilitasyon gereksinimini belirler, uygun tedavi modaliteleri ve programını seçer, planlar ve bizzat uygular. B. Fizyoterapi mesleği bağımsız bir meslektir. Fizyoterapistler, uygulama alanlarına giren bütün dallarda bilgi, beceri ve deneyimleri doğrultusunda mesleklerini profesyonelce icra etme özgürlüğüne sahiptir. Fizyoterapistler, mesleklerini uygularken hatanın tüm sorumluluğunu üstlenirler. Kendi kendilerini denetleyebilme hakkıyla doğrudan fizyoterapi koordinatörlüğüne bağlı olan fizyoterapistler, çalıştıkları bilim dalında hastadan sorumlu olan hekimle hastanın tedaviye verdiği cevaplar ve sonuçlar veya problemlerle iletişim kurmak durumundadır. C. Fizyoterapi eğitimi. Fizyoterapi eğitimi en az 4 yıl süreli üniversite eğitimi olmalıdır. 1991'de yapılan 12. Dünya Fizyoterapistleri Konfederasyonu WCPT, genel toplantısında bu görüş, üye ülkelerin delegeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dünya Fizyoterapistleri Konfederasyonu'na üye ülkelerde fizyoterapi eğitimi veren okullarda eğitim, temel bilimler, klinik fizyoterapi teoriyi, prensipler ve uygulama, uygulama yöntemleri, genel konular ve klinik uygulama olmak üzere 6 ana grupta ele alınmaktadır. C1. Temel bilimler. Temel bilimler kapsamında anatomi, tıbbi biyoloji, fizyoloji, egzersiz ve spor fizyolojisi, fizik, kimya, uygulamalı anatomi ve kinezyoloji, biyomekanik, ergonomi, nöroloji, farmakoloji, istatistik, epidemiyoloji, araştırma yöntemleri, psikoloji, sosyoloji ve pedagoji dersleri verilmeli ve toplam temel bilimlerin ders saati 700 olmalıdır. C2. Klinik fizyoterapi teoriyi. Klinik fizyoterapi teoriyi kapsamında pediatrik, nörolojik, psikiyatrik, kardiyorespiratuar, ortopedik, obstetrik, jinekolojik ve geriatrik rehabilitasyon, romatoloji, kulak, burun, boğaz hastalıkları, halk sağlığında fizyoterapi, endüstride fizyoterapi, özürlüler için çevre ve iş yeri düzenlemeleri, iş uğraşı tedavisi ve protez, ortez dersleri verilmekte ve bu derslerin toplam saati 500 olmaktadır. C3. Fizyoterapi, rehabilitasyon prensipleri ve uygulaması. Toplam ders saati 100 olacak şekilde değerlendirme, tedavi programına kadar karar verme ve planlama ve bu programın uygulanabilirliği işlenmektedir. C4. Uygulama yöntemleri. Terapötik egzersiz, motor yetenekleri geliştirme, masaj, elektroterapi, hidroterapi, ısı ışık ajanları, mobilizasyon, manipülasyon, mekanik tedavi yaklaşımları, postür ve yürüme eğitimi dersleri toplam 1000 saat olmak üzere verilmektedir. C5. Genel konular. Sağlık, ekonomi, halk sağlığı sistemi ve işleyişi, meslek etiket ve mesleki yasalar toplam 50 saat işlenmektedir. C6. Mesleki klinik uygulamalar, 1500 saatlik uygulamayı kapsamaktadır. D. Fizyoterapistler aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapabilirler. Yoğun bakım üniteleri, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, obstetrik ve jinekolojik rehabilitasyon, ev rehabilitasyonu, mesleki rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, protez, ortez, iş ve uğraşı tedavisi, halk sağlığı, endüstride fizyoterapi, yanık, sporcularda fizyoterapi, veterinerlikte fizyoterapi, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, rehabilitasyon, odyoloji, dermatolojik problemlerde fizyoterapi, kanserde fizyoterapi, psikiyatride fizyoterapi, ancak gerekli olduğu düşünülen yeni alanlara da yönelebilirler. E. Mesleki unvanın koruması. Fizyoterapist unvanı 4 yıllık fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okullarından mesleğini uygulayabilecek akademik ve klinik yeterliliğe sahip olarak mezun olan kişilere verilir. Bu unvanı alan fizyoterapistin en önemli görevi meslek derneğine üye olmak ve fizyoterapistlik mesleğini en iyi seviyeye ulaştırmak için kendine düşen sorumlulukları yerine getirmektir. F. Serbest çalışma. Fizyoterapistlik mesleği bağımsız ve otonomisi olan bir meslek olduğu için serbest çalışma engellenemez, serbest şartlarda fizyoterapi hizmetinin ücreti Ulusal Fizyoterapistler Derneği tarafından belirlenir ve kontrol edilir. G. Fizyoterapi hizmetinin kalitesi korunmalıdır. Fizyoterapide daima optimal hizmet prensibi geçerli olmalıdır. Optimal hizmet için eşitlik ön planda olmalı, uygun, etkili, geçerli ve kabul gören yöntemler seçilmelidir. Optimal fizyoterapi hizmeti için uygulamaların değerlendirilmesi ve sonuçları, tekniklerin doğru ve yeterli şekilde uygulanması, hastanın fonksiyonel aktivitelerdeki başarısı anahtardır. H. Fizyoterapi, rehabilitasyon sonuçları fizyoterapistler tarafından bilimsel açıdan değerlendirilmelidir. Uygulamada en iyi hedeflemek ve gerçekleştirmek fizyoterapistlerin görev ve yetkilerinden biridir. Fizyoterapistler kendi meslektaşları veya ilgili meslek elemanları tarafından geliştirilen değerlendirme, teknoloji ve tedavi yöntemlerinin sonuçlarını, önemini ve uygulanabilirliğini bilimsel dergilerde yayınlamak ve meslektaşlarıyla paylaşmak serbestliğine sahiptirler. I. Fizyoterapistler halk sağlığında insan gücünü oluşturan önemli bir kaynaktır. Fizyoterapi rehabilitasyon hizmetinin toplum sağlığı yönünden en iyi düzeyde olabilmesi için gereken fizyoterapist sayısının belirlenmesi ve dağıtımı oldukça önem taşımaktadır. Bu konudaki girişimler ve takibi Fizyoterapistler Derneği'nin sorumluluğundadır. İ. Fizyoterapistlerin çalışma yerleri. Fizyoterapistler devlet, sigorta, üniversite, askeri ve diğer resmi özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, halk sağlığı alanında hizmet veren birinci basamak sağlık hizmetlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, veterinerliğe yönelik hizmet veren kuruluşlarda, fabrika ve bankalarda, zihinsel, görsel, işitsel engellilere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde ve fizyoterapistin uygulama alanlarına giren diğer özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilme özgürlüğüne sahiptirler. J. Fizyoterapistler, rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleriyle eşit ve açık bir ortaklık halinde çalışma hakkına sahiptirler. Fizyoterapistler, sorumluluk ve yetkileri doğrultusunda ekibin diğer üyeleri gibi hastalarının direkt olarak sorumluluğunu taşırlar. Fizyoterapistler ve ekibi diğer üyeleri birbirlerinin görev ve yetkilerine saygı göstermek ve deontoloji kurallara uymak zorundadır. K. Fizyoterapistler mesleklerini topluma, sağlık personeline ve hastalara en iyi şekilde tanıtmak sorumluluğunu taşırlar. Fizyoterapi mesleğinin tanıtımında eğitim standartları ve uygulama alanları, fizyoterapi rehabilitasyonunun amaçları ve sonuçları gibi konular basın yoluyla duyurulmalı ve toplumun bu hizmetten yararlanabilmesi için çok yönlü tanıtım çalışmalar yapılmalıdır. devlet okulları ya da özel okullarda postür ve skolyoz konusunda eğitim verir. Fizyoterapistler, tüm özürlü okullarında özürlülerin rehabilite edilmesi, okullardaki personelin ve özürlünün ailesinin eğitilmesi, komplikasyonların önlenmesi konusunda önemli görevleri vardır. Fizyoterapistler, tedavi teknikleri geliştirmek için araştırmalar yapar. Bir ülkenin sağlık politikasında en önemli hedef, toplum sağlığını korumak ve bu hizmet için yeterli sayıda eleman yetiştirmek olmalıdır. Sağlığı artırmada ve özürlü kişilerin toplum yaşantısında bağımsızlığını sağlamada koruyucu ve tedavi edici boyutlarıyla fizyoterapi, rehabilitasyon ve fizyoterapistlik mesleği önem kazanmaktadır. 5. İş ve uğraşı terapisti. Özürlülerin rehabilitasyonu ve konuyla ilgili teknolojinin kullanımının geliştirilmesinde iş ve uğraşı terapistlerinin görevi de göz ardı edilemez. Pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da occupational terapi okullarından mezun olan iş ve uğraşı terapistlerini yetiştiren bir okul ülkemizde bulunmamaktadır. Ancak konuya ilgi duyan fizyoterapistler, iş ve uğraşı tedavisi konusunda yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olabilmektedirler. İş ve uğraşı terapisti 1. Özürlünün giyinme, beslenme, banyo, kişisel hijyen ve kendine bakım aktivitelerini değerlendirir ve eğitim verir. Gerekli olduğunda ortezler ve adaptif ekipmanlar kullanır. 2. Minimal yorgunluk ve minimal enerji harcamasını hedefleyen ev rehabilitasyonu programı ile eğitim verir. 3. Mesleki ilgi, beceri ve yetenekleri belirler ve mesleki rehabilitasyon uygular. 4. Normal eklem hareketi, kas kuvveti, endürans ve koordinasyon devam ettirilmesi ve düzeltilmesine yardım eder. 5. Özürlünün duyu, algı ve kognitif desetiflerini kompanse etmek için zayıf olduğu alanlarda değerlendirme ve eğitim uygular. 6. Çevresel mimari engelleri belirler ve ergonomik yaklaşımlarla ev düzenlemeleri gerçekleştirir. 7. Eğer gerekliyse kendine yardım aletleri eğitimi verir. 8. Kişinin bağımsızlığının devamı ve aşırı koruyuculuğunun minimumda tutulması için aile eğitimi verir. 9. Üst ekstremite protezlerinin fonksiyonel kullanımı için eğitim verir. 10. Çevresel kontrol sistemlerinin kullanılmasında özürlüğü değerlendirir ve eğitim verir. 11. Disfajiye değerlendirir ve tedavi eder. B. Sosyal hizmet mesleğinin tanımı. İlk tanımı 1968 yılında Türkiye'de gerçekleşen 2. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı'nda Türkiye'de sosyal değişme ve sosyal hizmetler ana konusunun işlendiği çerçevede geliştirilen tanımdır. Sosyal hizmet, kendi kendine yardım ve işbirliği prensibi uyarınca değişmekte olan toplumun yapısı içinde kişi, aile, grup ve toplulukların ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının çözümlenmesini sağlamak amacıyla kendine özgü bilimsel teknik ve metotlarla insan ilişkilerindeki becerilere dayanan düzenli çalışmaları kapsayan bir meslektir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970-364. Sosyal hizmet mesleği bir takım temel varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar KUT 1988. 1. Sosyal hizmetin sorun çözme işlevi vardır. 2. Sosyal hizmet uygulaması bilim ve değer temeline dayanan bir sanattır. 3. Sosyal hizmet bir meslek olarak ortaya çıkmış olup gelişmesini umutlara yanıt verdikçe sürdürecektir. Sosyal hizmet bu nedenle toplumun toplumsallaşma ve sosyal kontrol işlevlerini gerçekleştirir. 4. Sosyal hizmetin uygulaması değerlerini bir parçası olduğu toplumun kabul ettiği değerlerden almaktadır. Bununla beraber sosyal hizmet değerlerinin toplumda genel olarak kabul edilen veya uygulanan değerlerle benzer veya aynı olması gerekli değildir. 5. Sosyal hizmetin bilimsel temeli A. denenmiş bilgi, B. teorik bilgi, C. teorik bilgiyi gerektiren ve sonra denenmiş bilgi haline geçişi gereken farazi veya pratik bilgi olmak üzere 3 çeşit bilgiden oluşur. 6. Sosyal hizmet uygulanması için gerekli olan bilgi, amaçları, işlevleri ve çözmeye çalıştığı sorunlarla belirlenir. 7. Sosyal hizmet uzmanı mesleki yardım yapan bir kişi olduğu için mesleki bilgi ve değerleri benimsemesi niteliklerinden biridir. 8. Sosyal hizmet etkinliklerinde mesleki yetenek 3 süreci kapsar. Var olan mesleki göreve uygun bilginin bilinçli olarak seçimi, bilginin sosyal hizmet değerleriyle birleştirilmesi ve bu birleşimin ilgili profesyonel etkinliğe aktarılması süreçleridir. Bir disiplin olarak sosyal hizmeti tanımlayan Kongar, sosyal hizmeti sosyal bilimler içinde bir disiplin olarak kabul eder. Sosyal hizmet disiplinin birinci niteliği bir toplumsal bilim dalı olması, ikinci niteliği de öteki toplumsal bilimlerden bağımsızlığını kazanmış olmasıdır. Sosyal hizmet disiplinin diğer toplumsal bilimler karşısında bağımsızlık kazanmaları gibi bir süreç içinde olduğunu vurgular. Bir zamanlar bilimlerin yalnızca matematik ve felsefe olduğu ve bütün öteki bilimlerin bunlardan türediği düşünülürse, sosyal çalışmanın da bağımsızlık kazanmasının pek kolay olmadığı anlaşılır. 1978-33. Tanımdan anlaşıldığı gibi sosyal hizmetlerin temel odağı bireyin, grubun ve topluluğun kendi kendine yeterli olmasıdır. Toplumsal değişme hızına uyum sağlama ve ihtiyaçlarını karşılayabilme gücünü bulabilme aynı zamanda bu hususları yerine getiremeyen birey aile ve topluluklara mesleki, teknik ve yöntemleri aracılığıyla yardımcı olan bir meslektir. Sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet mesleğinin başta gelen temel unsurudur. Sosyal hizmetlerle sosyal hizmet uzmanının ilişkisi hizmetin meslekleşmesiyle başlamıştır. Aslında önceleri din adamları, hayırsever gönüllüler, daha sonra öğretmen, aile hekimi gibi kişi ve meslek elemanlarının inisiyatif ilgileriyle yürütülmeye başlayan sosyal hizmetlerde bir meslek alanına ihtiyaç duyulması ancak 1800'lerin ortalarına rastlamaktadır. Kut 1988-36. 1898'de Mary Richmond Amerika'da bir yaz okulu açmış, 1899'da Hollanda'da sosyal liberaller ilk sosyal hizmet okulunu kurmuş ve bu başlangıç yeni bir meslek elemanının doğmasına neden olmuştur. Toplumda gönüllülerle özdeşleştirilen sosyal hizmet uzmanının kendisini bir meslek elemanı olarak kabul ettirmesinde bir takım güçlükleri olmuştur. Çünkü toplum sosyal hizmet uzmanını bir meslek elemanı olarak kabul etmekten çok gönüllü çalışan, merhametli bir kişi olarak görmeyi tercih etmiştir. Okulların sayılarına paralel olarak sorunlar mesleğin giderek prestijinin artmasına neden olmuş, sosyal hizmet uzmanları sosyal politikayla daha yakından ilişki kurmuşlardır. Bu arada gelişmekte olan ülkelerin kırsal alan kalkınma çalışmalarında sosyal hizmet uzmanları toplum kalkınmasında olarak önemli katkılarda bulunmuştur. Sosyal hizmet uzmanının statüsünün gelişmesinde 1972'de Viyana'da kurulan Avrupa Sosyal Refah Eğitimi ve Araştırma Merkezi, European Center for Social Welfare Training and Research önemli katkıda bulunmuştur. KUT 1988-88. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 29 Haziran 1967'de kabul ettiği sosyal hizmet uzmanlarının rol, eğitim ve statüsüne ilişkin 16 sayılı kararı sosyal hizmet uzmanlarının statüsünü maddelerle belirlemiştir. Sosyal sorunların çeşitlenmesi, karmaşık hale gelmesi sonucu bu sorunlarla daha etkili bir şekilde uğraşmak için nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemizde gelişen sosyal refah kurumlarının nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamak, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak üzere 1959 yılında 7355 sayılı kanunla Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. 1961 yılında da bu kanunun bazı maddelerine dayanılarak 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumu olarak Sosyal Hizmetler Akademisi kurulmuş ve sosyal hizmet alanlarında kalifiye elemanlar yetiştirmek üzere eğitim ve öğretime başlamıştır. Koç Yıldırım 1982-15. Sosyal Hizmetler Akademisi ilk mezunlarını 1965 yılında vermiştir. Sosyal Hizmetler Akademisi'nin kuruluşuna esas olan 7355 sayılı yasa uyarınca mezunlarına sosyal hizmet mütehassısı unvanı vermektedir. Akademi bu konuda eğitim yapan kuruluşların öncüsüdür. Sosyal hizmet alanında benzeri bir eğitim kurumu olarak Hacettepe Üniversitesi'nde de bir bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Bir de Sivas Üniversitesi içerisinde ismen var olan ancak eğitim yapmayan bir sosyal hizmet birimi daha açılmıştır. Koç Yıldırım 1982. Sosyal Hizmetler Akademisi, Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği'nin üyesidir. Bu yolda diğer ülkelerdeki sosyal hizmet eğitimi ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişi sağlamaktadır. Sosyal Hizmetler Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü 1983 yılında birleştirilerek yeni Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu adını almıştır. Mezunlarını sosyal hizmet uzmanı meslek unvanı ile vermektedir. 1. Sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanları, Türkiye. Evrensel boyutta ele alınan tanımlamalar ışığında ortaya koyduğumuz sosyal hizmet mesleği Türkiye'deki uygulama alanlarıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Sosyal hizmet uygulamaları hizmet kurumları içinde yer alır. Kurumda resmi görevli olarak çalışan sosyal hizmet uzmanı kurumunun politikasıyla bağlıdır. Eğer sosyal hizmet uzmanı bu politikayı kabul etmişse ya kuruma bağlı kalarak politikayı değiştirmeye çaba sarf edecektir ya da kurumdan ayrılacaktır. Kurumların bürokratik yapısı ve politikanın koyduğu sınırlılıklar sosyal hizmet uzmanını ve müracaatçıyı engelleyebilir. Kurumun amacıyla mesleğin amacının birbirleriyle çatışıyor olması sosyal hizmet uzmanını zorlar. Mesleğin sorumluluğu bu durumda hizmet politikasını değiştirmektedir. Uzman bunun için kurumun göstergelerini bilmek, strateji ve tekniklerini kullanmak zorundadır. Kurum mesleğin gelişmesinde uygulama ve eğitim düzeyinde hayati bir önem taşır. KUT 1988-36. Yukarıda betimlenen sosyal hizmetler, anayasada yer alan sosyal refah ve sosyal hizmetler konusundaki normların temel ilki olarak kabul eden anlayış içinde, sosyal hizmetlerle ilgili pozitif hukuk kurallarını içeren mevzuat, sosyal hizmetlerle ilgili örgütler, merkezi örgütler, yerel örgütler, gönüllü örgütler, 5 yıllık ulusal kalkınma planlarının sosyal hizmetlerin organizasyonunu ve bu alandaki nitelikli insan gücünün eğitimini ve istihdamı konularını kapsar. Sosyal hizmetler programlarının gelişmesinde ana unsur olarak sosyal hizmet mesleği ve sosyal hizmet uzmanı kabul edilmiştir. Sosyal hizmet, dünyada ve özellikle Türkiye'de yeni ve gelişmekte olan bir meslek olarak değerlendirilmiştir. 1968 yılında yapılan bu değerlendirme bağlamında sosyal hizmet mesleğinin ülkemizde kabul edilmesi, diğer meslekler yanında değerini kazanması, sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarının kolaylaştırılması, elemanların yerinde istihdamı, sosyal hizmet uzmanlarından en üst düzeyde yarar sağlaması, sosyal hizmet mesleğinin standartlarının geliştirilmesi ve mesleki denetiminin sağlanması için Sosyal Hizmet Uzmanları Odası'nın bir meslek kuruluşu olarak kurulması önerilmiştir. Sosyal hizmetin uygulanma alanları çok çeşitli olup ülkemizde daha çok çocuk ve aile refahı hizmetleri alanı, yaşlılık refahı alanı, gençlik refahı alanı, özürlülük alanı, tıbbi sosyal hizmetler alanı, suçluluk alanı ve çocuk suçluluğu alanlarında uygulanmaktadır. Özürlülük alanında sosyal hizmet uzmanı istihdamı ilk olarak 1968 yılında hizmete açılan Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 1979-80 yıllarında Sağlık Bakanlığı hizmet açılan Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış hazırlıkları aşamasından itibaren sosyal hizmet uzmanları görevlendirilmiştir. 13 Ocak 1983 tarih ve 17.927 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde sosyal hizmet uzmanının görev ve yetkileri tanımlanmıştır. 126. maddedeki hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi, hastane, iş, okul ve benzeriyle işbirliği yapar, posta ve halk ilişkiler hizmetlerini yürütür şeklindeki bu tanımı ve diğer bölümler güncelliğini yitirmiştir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı hazırlamakta olduğu yeni yönetmelik taslağında sosyal hizmet uzmanının kadro unvanı sosyal çalışmacıdır, görev, yetki ve sorumlulukları yer verilmiştir. 2. Sosyal hizmet uzmanının görev ve yetkileri. Madde 126. Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi, hastane, iş, okul ve benzeriyle işbirliği yapar, posta ve halk ilişkiler hizmetlerini yürütür. Bunun için kurum, müracaat eden hasta sahibi ve ziyaretçilerin müşküllerinin çözümlenmesinde, aranan hastaların kolayca bulunmasında gerekli görülen her türlü tedbirleri alır ve aldırır. Hastaların gerektiğinde sosyoekonomik durumlarının tetkikini yaparak hastane harcamalarına katılıp katılmayacağını araştırır ve değerlendirir. Aldığı sonucu bakanlıkça saptanan bir forma doldurarak hasta evraklarının arasına ekler. Maddi yetersizliği olanlara diğer kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olur. Uzun süre yatacak hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenler, moral gücünün artırılmasını sağlar. Kurumla diğer sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili kurumlar arasında baş tabibin tanıyla işbirliğini sağlayarak kurumun gelirini artıracak program ve çabalara katılır ve teşhis, tedavi hizmetleri bakımından diğer yataklı kurumlarla koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlar. Kurum içinde bulunan gönüllü kişilerin çalışmalarını düzenler yoksa bu tip çalışmaların kuruma yönelmesini sağlar. Öncelikle kurum personelinin ve olanaklar oranında yatan hastaların çocuklar için kreş ve gündüz bakım evi açılmasına yardımcı olur. Kurum sonrası olunacak kişisel ve toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden düzenlenmesine yardımcı olur.